İki yeşil susamuru, Buket Uzuner.
Ayrım 17.
Kim bilir kaç kez okudum. Ah, 7, 10. Tek tek, satır satır içtim yazdıklarını. Bir evladın, ebeveyninin mahremiyetine bu denli yaklaşması ne derece doğrudur ve nereye kadar anlamlıdır bilmiyorum. Bildiğim, şimdi kendimi babama daha yakın hissediyor oluşum ve bu beni acıtarak mutlu ediyor. Ona hayranım Nilsu, babama hayranım. Onun yüreğindeki derinlik, acıya dayanıklılık ve aşka dair inanç beni büyülüyor. Pek çok kadın sevdim, birçok kere aşık oldum. Ama babamın yazdıklarını okuduktan sonra iyice anladım ki, onun anneme duyduğu aşkın yanından bile geçmemişim. Babamın Alicia'ya duyduğu ilgi, Tencel'in çok ötesinde, tutkuyla sonsuzluğun kesiştiği bir noktada başlıyor. Tutkusunda alışa gelmiş bir sahiplenme, kıskançlık ve yok etme duyguları yok. Tuhaf değil mi? Tutkusal olmasına karşın barışçıl bir insan benim babam. Annemin bizi terk ettikten sonra, buna asla terk demiyor defterlerinde, Alicia'nın özgürlüğü seçmesi tanımını yapmış ve öyle kullanıyor. Başka sevgilileri olmasına aldırmıyor, kin tutmuyor, bildiğimiz anlamda kıskanmıyor. Onların hiç boşanmadığını yeni öğrendim ve hoşuma gitti. Sevgisinden, bağlılığından ve tutkunluğundan öyle çok emin ki, babamı daha çok sevginin kalitesi ilgilendiriyor. Şöyle yazıyor defterinde, Alicia'yı sahnede izliyorum. Tek kelimeyle rezalet. İçki ve sigara o güzelim sesini berbat etmiş. Uykusuzluk şahane gözlerinin çevresine halka halka çöreklenmiş. Dans ederken adımlarını yanlış sayıyor. Senkronizasyonu kaybolmuş, şarkı sözlerini de hatırlamıyor. Onu şimdi bu haliyle tanıyanlar sıradan, alkolik, yeteneksiz ve zavallı bir kadın görüyorlar. Üçüncü sınıf bir sahnede. Önüne gelenle çıkıyor, kendini ucuza harcıyor diye düşünüyor olmalılar. Kimsenin de onun ölesiye sevilmiş olduğuna inanacağını sanmıyorum. Ben Alicia'yı başkalarının gözüyle görebiliyorum ve gördüğüm şeyin bir facia olduğunun ayrımındayım. Ama kimse, hiç kimse onu benim gözlerimle göremiyor ve yalnız ben, bir tek ben bu ayrıcalığa sahibim. Onun 11 yıl önceki taze, parlak, hayat fışkıran şahane gözlerini, cilveli dişi, oynak bakışlarını bilenler unuttular şimdi. Ben unutmadım. Ben Alicia'mı hala öyle görüyorum. Çünkü aslı budur. Oğluma annesinin sahnede gördüğü yorgun, umarsız, savurgan kadın değil, aslında narin, çocuksu ve haylaz bir prenses olduğunu anlatıyorum. Mike'a anlatıyorum. Anlıyor mu bilemiyorum. Henüz 10 yaşında. Belki ileride, belki bir gün. Mike'ın bir anne imgesi yok. Böyle bir imge gelişmedi onda. Alicia özgürlüğü seçtiğinde oğlum bir bebekti. Şimdi gördüğü kadınsa anne resmine oturmuyor. Sanırım Mike'ın baba kavramı büyüdü, gelişti, genişledi. Sanki daha çok erkek erkeğe ilişki boyutu güçlendi. İleride bunun sıkıntısını çekecek mi? Umarım çekmez. Umarım güzel kadınlar sever ve sevilir. Onun güçlü, kendine yetecek, sağlam ve dengeli bir insan olmasını istiyorum. Kardeşi ve annesi eksik. Ben yolculuktayım. Evet, güçlü olması için çalışıyorum. Gıdasına dikkat ediyorum. Çoğu günler ben yemek yemiyorum. Ona bol protein ve enerji dolu gıdalar yediriyorum. Okula gidemediği için bütün derslerini ben çalıştırıyorum. Coğrafyaya ve edebiyata ilgisi fazla. Günde 3 saat benimle, 2 saat kendisi okuyor. Okuyacağı kitaplar konusunda çok açgözlü. Şu sıra en çok Steinbeck'i seviyor. Ona şiir okuyorum. Büyülenmiş gibi dinliyor. Bakışları bir derinlik kazandı. Bazen gülüşünde öyle bir haylazlık, ağız kıvrımlarında öyle bir müstehcenlik görüyorum ki Alicia gülüyormuş gibi irkiliyorum. Belki de Mike benim tutkularıma annesinin yaramazlığını katacak. Belki de iyi bir yazar olacaktır. Kim bilir? Çoktan kendi yaşantımı bitirdim ben. Ne Alicia'sız ne de Mike'sız olabiliyorum. Sonuçta ben yok oldum. Yerimi bir kadınla bir çocuk aldı. Yani dişi bir yetişkinle bir erkek çocuk. Bu noktada düşüncelerim beni tuhaf bir rüzgarla sürüklüyor. Tuhaf, çok irkiltici ama galiba gerçek. Sürükleniyorum, uçuyorum. Yoksa ben hep bir kadının hayatını yaşamak isteyen çocuk ruhlu bir erkek miyim? Gerçek ben bu mu? Kimim ben? Alicia'yı seven erkek mi? Mike'ın babası mı yoksa? Gök gürültüsüne yazılı yanıt alıyorum. T.S. Eliot'ın fısıldadığı mesajı aynen alıyorum. What's the thunder said? Here is no water, but only rock. Rock and no water and sandy road. Who is the third? Who walks always beside you? When I count, there are only you and I together. But when I look ahead, up the white road, there is always another one walking beside you. Gliding wrapped in brown mantle, hooded. I do not know whether a man or a woman. But who is that on the other side of you? Yani gök gürültüsünün söyledikleri. Burada su yok. Yalnızca kaya var. Kaya. Hiç su yok ve kumlu yol. Kim bilir o yanında yürüyen üçüncü kişi. Sayıyorum. Yalnız sen ve ben varız ikimiz. Ama başımı kaldırıp da beyaz yola bakınca hep biri var yanında yürüyen. Bilmiyorum kadın mıdır, erkek mi? Ama kimdir o hep yanında yürüyen? Böyle diyor babam. Ama aynı soru benim içinde de sürüyor Nisu. Kim bilir o hep benim yanımda yürüyen? Babam mı, Hemingway mi, London mı? Hangisinin hayaleti? Yoksa annem mi? Bilmiyorum. Yürüyorum, yürüyorum ve yürüyorum. Sizin folk şairiniz ne güzel dediği. Uzun ince bir yoldayım, yürüyorum gündüz gece. Sen kendine iyi bak, iyi ol ve kendini sev. Dostun Mike. 10 Şubat 1986 New York. Nisucuğum, yolladığın gazeteleri, fotoğrafları ve yeni kitapları dün aldım. Bu kez tembellik etme şansını yok edip hemen yazıyorum. Memleketteki gelişme ve gerilemeler uzaktan, hele okyanus aşırı uzaktan çok daha etkileyici oluyor. Enflasyonun hızı beni dehşete düşürdü. Bir de şu üniversitedeki türban konusu. Hala bunları mı tartışıyoruz? Acaba yeni çağı yaşamadan atlayışımız ve aydınlanmadan bugüne geçişimizin karanlık sonuçları mı bunlar? Ama işindeki başarıların beni çok sevindiriyor. Heyecanlanıyorum düpedüz. Bu kazandığın ikinci konkur değil mi? Sakın grup işi küçük proje diye yabana atma. Sen henüz işin çok başındasın. Konkurcu mimarları severim. Disiplinli, enerjik ve hırslıdırlar. Zaten çalışkan olduğunu da biliyorum. Harika bir yoldasın. Haydi durma, koş. Sözünü ettiğin turizm patlaması zaten bekleniyordu da ne şiddette patlayacağı pek kestirilemiyordu. Turizm, üçüncü dünya ülkesi, döviz falan feşmekan derken elbette çevre kirliliği de gündeme gelecekti. Gelmişti. Senin çevre problemleriyle ilgilenmen bana çok anlaşılır geliyor. Bu işe bir moda olarak ilgi duymak yerine ciddi ve yapıcı çalışmalarla katılmak gerekir. Burada değişik üniversitelerde müthiş ilginç çevre programları var. Eğer aklına yatarsa sana broşür yollayayım. Belki bir master, çevre psikolojisi, çevre sağlığı, ekoloji konularında yüksek lisans çalışmasına kaydolabilirsin. İlgilenirsen her bakımdan yardımcı olurum. Sahi neden vaat edilmiş topraklara gelmiyorsun? Gezmeye, ziyarete ya da yerleşmeye? Bak yine üzdün beni. Hani Hakan'la iyi gidiyordu ilişkiniz. Biraz ilgisiz, umursamaz geldi mektubundaki üslubun. Keşke yanında olsaydım, elini tutup artık babandan intikam almaya son verip kendin için kendi sevdalarını yaşamalısın Nisu diyebilseydim. Terk etmek, çıkıp gitmek, eşyalarını bile almadan bırakmak, bu bir boş gurur mu, gereksinme mi, zevk mi? Aslında ne denli hassas, sevecen ve ciddi olduğunu bilmesem seni taş kalpli, şıp sevdi, sadist, hatta nemfoman sanabilirim. İçindeki o kontrolsüz öfkeyi, acıyı ve aldatılmış duygusunu yenebilecek kadar güçlüsün oysa. Beni korkutan başaramayacağın endişesi değil, ben duygusal yaşamındaki dengesizliğin er geç kişiliğini zedeleyerek kendini sevmeyeceğinden korkuyorum. Bu da olur mu deme. Olur. İnsan yanlışlarını yinelediğini anlayabilmek için orta yaş sınırına kadar gidebiliyor. O noktada ya kendini eğitmeyi başarıyor ya da iştahsız ve bıkkın birine dönüştüğünü görüyor. İyi ama kendisini sevmeyen kimi sevebilir ki? Oysa senin sevginle keyif çatıp bereketlenecek erkekler de vardır. Seni seven erkekleri üzerek, korkutarak ve iterek babanın hayaline ders veremezsin. Hem neden ders vereceksin? Baban seni hep çok sevmiştir. Belki sevgisini senin istediğin tarzda dile getirememiştir ama senin ve kardeşinin adına kendi isteklerinin bazılarını eksik yaşamıştır. Her şeyi, hepsini bilmen gerekmez ama baban çocuklarına iyi bir baba olmayı kendi mutluluğuna tercih edebilen bir insandır.
Olmuş mudur? Bu nasıl, nerede ve kiminle tartışılacağına bağlı bir sorudur. Onun evlendiğini yazmışsın. Hem şaşırdım hem şaşırmadım. Ben asıl nasıl biriyle evlendiğiyle ilgilendim. Çünkü eşlerimiz kimliğimizi ele veren ciddi ipuçlarıdır. Bankacı Şule Hanım bana benzemiyor herhalde. Mutlu olsun. Gerçekten mutlu olmasını diliyorum ve baban mutluluk dileğimin işten olduğunu bilecek kadar beni tanır. Ben hala yalnızım. Çünkü yalnız kalmak, kendimi dinlendirmek ve iç seslerimi dinlemek istiyorum. Yaratıcı yalnızlık konulu 3 günlük bir seminere katıldım. Connecticut eyaletinde küçük bir üniversitede düzenlenen ilginç bir seminerdi. Ben sadece yalnız kalmamak için biriyle beraber yaşayacak insanlardan değilim Nilsu. Olamam da. Cem'in 2 yıl sonra üniversiteyi bitirip kelli felli bir doktor olacağına inanmak öyle zor ki. Ben onu yemek masasında mızıkçılık eden, sinemalarda uyuklayan, sık sık hasta olan, ne babasına ne ablasına sokulan vahşi küçük bir kedi gibi anımsıyorum. Çok güzel, hırçın ve kibirli. Sonraki yıllarda hiç görmedim. Herkesten, hepimizden kaçtı o çocuk. Eğer onunla ilişkisini düzeltmek, daha yakınlaşmak istiyorsan, en az senin kadar onun da istekli olması gerekmez mi? Annenle ilişkisi nasıl? Ah, çok güldüm. Demek annenin kocasına, iş adamı Fikret mi diyorsunuz siz ona? Doktor çıkınca sizi ücretsiz ameliyat ederim demiş ha. İlahi Cem, basbayağı iğnelemiş adamı ha. Sahi senin annenle ilişkin nasıl? Hala onun intihar ettiğine inanıyor musun? Biraz yakınlaşmayı denesen. Artık yorgan gitti, kavga bitti nasıl olsa. Belki o da seni özlüyordur. Mike'dan hiç haber alamadım. Sana yazdı mı? That's all sweetie. Sevgiyle, Selen. 5 Nisan 1986 Madison, Wisconsin. Nilsu, dearest. Sana güncel olaylarla ilgili aydınlık bir mektup yazmayı ister miydim bilmiyorum. Gerçekten böyle isteklerimin kaldığını pek sanmıyorum. Yani şu son sevgilinden de ayrılacaksın diye hayıflanmamı, uzaktan bile olsa sırtını sıvazlayıp seni benim kadar kimse anlayamaz dememi, eskiden olduğu gibi parmaklarımı göz kapaklarına dokundurup sana şarkı söylememi, sık sık telefon edip yaşamın güç yanlarına direnişini desteklememi bekliyor olabilirsin. Belki de seni annenin intiharı, babanın Selen yerine çok sıradan bir kadınla beraber oluşu, bu konularda teselli etmem için çıldırıyor olabilirsin. Öyle mi bilmiyorum. Fakat bildiğim artık içimden böyle canlı ve dünyavi heyecanların geçmediği, kesinlikle geçmediği. Beni kadınlar, aşklar, insanlar ve onların sorunları ilgilendirmiyor. Hiçbiri umurumda değil. Evime kapandım ve kendimi yaşıyorum. Kendi yaptığım müziği dinliyorum. Kendi kestiğim odunları şöminede yakıp ısınıyorum. Burada hala kış sürüyor, kar yağıyor. Kendi sebze yahnimi pişiriyor, kendi hayallerimi kuruyorum. Bol bol yürüyorum ve istediğim kadar düşünüyorum. Evimin yakınında küçük bir orman var, yürüyüşlerimi orada yapıyorum. Bu ev tam bir harabeydi. Vakti zamanında babamla Alicia yaşamış burada. Ben bu evde doğmuşum. Sonra herkes terk etmiş. Herkes, hepsi. Evi adam etmek istediğimde banka bile kredi vermekten çekindi. Babamın akrabaları biraz yardım ettiler ama yetmedi. Arabamı sattım, birikmiş paramı kullandım ve şimdi biraz yaşanır bir hale geldi. Yine de duvar yalıtımı olmadığından bu kuzeyin soğuğuna dayanabilmek için eski ordu battaniyeleriyle döşedim ahşap duvarları. Bir de bisiklet aldım kendime. Konforum yok ama zaten ben hiçbir zaman konfor düşkünü olmadım ki. Anılarım, izlerim ve hayaletlerim. Benim sahip olduklarım bunlar. Bana yetiyorlar.
Bir yandan doğal, sade ve özgün, bir yandan olabildiğince özgür yaşıyorum. İstersen buna fiziksel gereksinimleri minimuma indirgenmiş, duygusal frekansı yüksek bir yaşam biçimi de diyebilirsin. Sen mektup yazdığım son insansın. Roberta'ya ve Selene'ye de yazmıyorum. Sahi, Roberta'yı da tanımazsın sen. Tanıma zaten. Delirdiğimi düşünen uzak komşularımın, yakın akrabalarımın aksine son derece iyi ve keyifliyim. Üstelik bambaşka bir boyutta mutlu olduğumu bile söyleyebilirim. Sana sözünü ettiğim bir roman çalışması vardı, bildin mi? İşte onun üzerine ciddi biçimde eğildim. Müzikli bir roman bu. Her bölüm için bir beste yapıyorum. İlk 24 bölümünü bitirdim, bestelerini de yaptım. Ölüm üzerine bir roman bu. Daha doğrusu romanın kahramanı bizzat ölümün kendisi. Sarışın, mavi gözlü, müthiş çekici bir kadın bu. Ölüm. Adı Josefina.
Ayrım sonu.